bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Zenginliğin Bilinçaltı. Joseph Murphy. Türkçesi Nil Gün. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Seslendiren Seçkin Çubukçu. Sunuş. Yaşamda gerçekler en basit olanlardır. Bu kitapta yazar, bu basit gerçeklerden birini, belki de en önemlisini, olağanüstü basit bir dille bize hatırlatıyor. İnsanın mutlu, zengin ve doyumlu bir yaşam sürme arzusunun gerçekleşmesinden daha önemli ne olabilir ki? Burada yazarın kısaca değindiği ama bazılarının kafasında merak uyandırabilecek bazı noktaları açmak istiyorum. Özellikle bu tür bilgiyle ilk kez karşılaşan bazı okurlar için. Öncelikle yazarın olumlama, afirmasyon diye sıklıkla kullandığı kavramın yalnızca önceden belirlenmiş bir takım cümleler dizisi olduğu sanılabilir. Oysa uyanık kaldığımız her an aklımızdan geçen düşüncelerle, ağzımızdan çıkan her sözcükle olumlama yapıyoruz. Ama negatif, ama pozitif olumlama. Örneğin, ben hep bu aptallığı yapıyorum. Çok unutkanım. İsimleri, sayıları ve bunun gibi şeyleri asla aklımda tutamam. Çok sakarım. Çok güldüm. Başıma kötü bir şey gelecek. Bugün yine solumdan kalktım. Her şey ters gidecek. Kendimi iyi hissetmiyorum. İçim sıkılıyor. Hayra alamet değil. O da beni diğerleri gibi terk edecek. Yine beş parasızım. Param yok. Biliyorsun ay sonu, meteliksizim. Beni arayacaklarını sanmıyorum. Ondan sadece kötülük beklerim. Hep korktuğum başıma gelir gibi negatif olumlamaları hepimiz gün boyu yapıyoruz. Farkında olmadan alışkanlıkla atasözü olarak tekrarladığımız, bilinçsizce söylediğimiz sözleri de bilinçaltımız doğru kabul ediyor. Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz, ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz yapmaz. Analiz bilincin görevidir. Bu özelliği yüzünden onu olmasını istediğimiz doğrulara kolaylıkla ikna edebiliriz. İnsan işte bu farkında olmadan ağzından çıkan sözler, zihninde barındırdığı düşüncelerle kaderini etkiliyor. Sonra vardığı noktadan, içinde bulunduğu koşullardan memnun olmadığında da kendi sorumluluğunu hiç görmüyor. Suçu kadere, kahpe feleğe, koşullara, kendisinin dışında herkese ve her şeye yıkmaya çalışıyor. Çünkü egosu daima haklı olmak istiyor. Örneğin, ben şimdi bu sunuşu yazarken, yazıyı bu akşam bitiremeyeceğim galiba dedim ve negatif bir olumlama yaptım. İptal. Gün boyu söylediklerinize dikkat edin. Ne kadar çok negatif olumlama yaptığınızı fark edeceksiniz ve şaşıracaksınız. Amerika'da bilinç boyutlarını öğrendiğimiz bir derste öğretmenimiz bize negatif olumlama yaptığımızı fark ettiğimiz anda iptal, iptal diyerek onu nötrleştirmemizi önermişti. Benim işime yarıyor, size de yarayacağını düşünerek bunu paylaşmak istedim. İkinci değinmek istediğim nokta, yazar kitabın sonlarına doğru arzu, baba ile duygu, anne birleştiğinde yaşamımızda her istediğimizi gerçekleştireceğimizi söylüyor. Oysa nice arzu ve duygular birleştiğinde insanlar hırs denilen yok edici bir terminatör devi yaratabiliyor. Neyse, bu noktada yazar bir şeyin eksikliğinin farkına varmış ki, Ouspensky'nin üçüncü element bilgisini bir cümleyle de olsa devreye sokmuş. Ouspensky'nin nötr element dediği şeye o da huzur demiş. Bu gerçekten çok doğru. Çünkü arzu ve duygu ancak huzurun eşliğinde azim olarak ifade buluyor. Hırsta asla huzur yoktur. Ouspensky'nin bu ilginç tespitini meraklıları için biraz paylaşmak istiyorum. Ouspensky her şeyin üç gücün birlikteliğinden oluştuğunu söyler. Negatif, pozitif ve nötr elementler. Bu öğretiye göre evrendeki her fenomen üç gücün kombinasyonuyla ortaya çıkar. Aktif güç, birinci güç, pasif güç, ikinci güç, nötr güç, üçüncü güç. Birinci güç harekete geçiren güçtür. İkinci güç direniş ya da reaksiyonel güç, Üçüncü güç, ilk iki gücü bağlayan ve dengeleyen güç ve uygulama noktasıdır. Bu üç güç hem doğada hem insanda bulunur. Evreni düzenleyen bu üç yaratıcı güçtür. Bu üç güçten hiçbiri ne tek başına ne de ikili olarak bir şey yaratamaz. Evrende ve insanın yaşamında sonsuz sayıda olasılıklar vardır. Ancak bu üç güç bir noktada birleştiğinde bir şey olur. Nötr güç olmasaydı, aktif ve pasif güç birbirlerini iptal ederdi. Çünkü bu iki güç birbirinin zıttıdır. Nötr gücün eşliğinde birbirlerini yararsız bir şekilde yok etmek yerine uyumlu bir çalışma içine girerler. Örneğin bir yel değirmeninde rüzgar aktif güç, değirmen pasif güç, pervane nötr güçtür. Pervane rüzgarın baskısıyla değirmenin direnişini dengeleyerek üretken enerji yaratır. Ama rüzgar ya da değirmen olmasaydı pervane de bir işe yaramayacaktı. İnsanın kişiliği, ego aktif güç, özü ya da karakteri pasif güç, yaşam nötr güçtür. Nötr güç bazen aktif ve pasif gücün pozisyonunu da tersine dönüştürebilir. Örneğin ruhsal gelişkin insanda kişilik ego pasif, öz gerçek olan aktif hale gelir. Burada dönüşümü sağlayan yaşamdır. Psikolojik boyutta aktif güç kişinin istekleri, arzularıdır. Pasif güç buna direnen, isteklerin gerçekleşmesini engelleyen duygulardır. Kendini gözlemleyen insan bu iki gücün sürekli çarpıştığından haberdar olmadığı gibi üçüncü gücün hepten farkında değildir. Bu yüzden isteklerinin gerçekleşmemesi durumunda başkalarını suçlar ve de durumunun çok özgün olduğunu sanır. Amacınızın ne olduğunun hesabını yapmazsanız bu amacın karşılığını göremez, amaca ulaşamazsınız. İnsanlar genellikle yalnızca tek bir gücü görürler. İki gücü bir arada bir olayı iki yönlü değerlendirmek, görenlerin sayısı daha da azdır. Genellikle bir şey bize göre ya iyi ya kötü, ya doğru ya yanlıştır. Üç boyutlu değerlendirme ise hemen herkesin düşünce formasyonunun ötesindedir. Bir an bir şey bize cazip gelir. Biraz sonra aynı şey itici gelir. Aktif ve pasif gücün yer değiştirdiğinin farkında bile olmayız. Mekanik sevgi nefrete dönüşür. Mekanik güven şüpheye dönüşür. Amacımızın sigarayı bırakmak olduğunu düşünelim. Aktif güç sigara içmenin mekanikliği ve hazzı, pasif güç bizi başlangıçta sigara içmeye iten psikolojik nedenler, nötr güç sigaranın sağlığımıza, bütçemize ya da çok önem verdiğimiz bir şeye gerçek bir duygusal tehdit oluşturması. Sigarayı bırakmak için nötr gücün aktif ve pasif gücü dengelemesi gerekiyor. Amacımızın bize zarar veren bir ilişkiyi bitirmek olduğunu düşünelim. Aktif güç bu ilişkinin verdiği acıdan kurtulmak, pasif güç, alışkanlık, çevre ne der korkusu, parasız kalma, yalnız kalma korkusu, nötr güç, birisinin ya da bir şeyin teşvik etmesi. Bu durumda bazen pasif güç, bunu gerçekleştirecek gücün bizde olmadığı inancının ağır basmasıyla aktif hale gelebilir ve acıya katlanmayı sessizce sürdürürüz. Pasif kabullenme. Burada aktif ve pasif güç yer değiştirmiştir ve nötr güç mevcut değildir ve ilişkiyi bitirmeyi istesek de bitiremeyiz. Üç gücü bir arada her maddede görürüz. Karbon aktif güç, oksijen pasif güç, nitrojen nötr güç. Her fikrin tezi, antitezi ve sentezi vardır. Bilinç aktif, bilinçaltı pasif, motivasyon nötr güçtür. Ancak motivasyonun olduğu yerde bilinç ve bilinçaltı uyumlu hale gelebilir. Ve fenomen ortaya çıkar. İstekleriniz gerçekleşir. Nomeni, imgeyi, sembolü, fenomene, sonuca dönüştüren şey bu üç gücün aynı noktada buluşmasıdır. Nötr güç olmaksızın doğru çözüme ulaşmak mümkün olmaz. Yanıt daima üçüncü gücün içinde gizlidir. Doğru soru sormayı bildiğimizde yanıtın da sorunun içinde olduğunu görürüz. Ouspensky ve Gurdjieff'in öğretilerini yıllarca araştırdığım için kendimi yazarın bir cümlesini açıklamaya galiba fazlasıyla kaptırdım. Ama kitap sizin elinizde. Sunuşu ister okursunuz, ister okumazsınız. İşte şu andaki üçleme. Aktif güç, zengin olmanın yollarını bir an önce okuyarak öğrenme arzusu. Pasif güç, sunuşun uzunluğuna duyulan tepki. Nötr güç, merak ve bilgilenme isteği, motivasyonu. Sizde hangisi ağır basıyor? Hadi şu anda yüzünüzü bir tebessüm aydınlatsın. Bu arada bu üçlemeyi kural dışı yayınlarında biz de yapmış olduk. Bu kitapla birlikte düşüncelerinizin ve hayallerinizin gücünü kullanmayı değişik açılardan ele alan 3 kitap yayınlamış olduk. Bir Hayal Mühendisliği, Serge King, Türkçesi Aysun Babacan. 2 Bilinçaltınızın Gücü, Joseph Murphy, Türkçesi Aysun Babacan. 3 Elinizdeki Kitap. Bu kitapları bir arada okumanızı ve de öğrendiklerinizi uygulamanızı öneririz. Son olarak, yazarın kitapta söz ettiği Helen Keller hakkında bilmeyenler için biraz daha bilgi vermek istiyorum. Helen Keller, 1880-1968 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir pedagog ve çok özel bir insan. 19 aylıkken geçirdiği bir hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma yeteneğini yitiriyor. 6 yaşına geldiğinde kendisi de kör olmakla birlikte görme yeteneğini biraz kazanmış olan Anne Sullivan'dan ders almaya başlıyor. Sullivan'ın Sağır Dilsizler Okulu'nda aldığı derslerle Helen Keller yalnızca okuma, yazma ve konuşma öğrenmekle kalmıyor, normal eğitimin gerektirdiği tüm dersleri de başarıyla bitiriyor. Söz sanatının ustası olduğu gibi yabancı dil bile öğreniyor. 1900 yılında girdiği Radcliffe Koleji'ni 1904 yılında bitiriyor. Yaşamını kör ve sağırlara yardım etmeye adıyor. Akademik bir kariyer yapan Keller birçok eser de yayımlıyor. Hayatımın Hikayesi, The Story of My Life 1902, İyimserlik, Optimizm 1903, İçinde Yaşadığım Dünya, The World I Live In 1908, Karanlığın Ötesinde, Out of the Dark 1913, Dinim, My Religion 1927, Bırakın Güvenelim, Let Us Have Faith 1940. Evet, Helen Keller bu harikulade zengin yaşam öyküsünde konuşmaya ilk adımını 6 yaşındayken Sullivan'ın elini suyun altına tutmasıyla atıyor. Suyun teması ve Sullivan'ın sevgisi ona yaşamının ilk 19 ayında bilinçaltına yerleşmiş olan tek sözcüğü çağrıştırıyor. Su. Suyun elinde hissettirdiği duygusal çağrışım ile belleğinin derinliklerine gizlenmiş tek sözcükle bağlantı kuran Helen Keller'ın önüne yepyeni bir dünyanın kapısı açılıyor. İşte bilinçaltının gücünün ve azmin canlı örneği. Hala hangi dezavantajlarımızdan, yaşamın bize yaptığı haksızlıklardan şikayetçiyiz? Hala hangi geçerli mazeretimiz var? Hala ama benim durumum farklı diyebiliyor musunuz? Yaşam, kaşık uzatanın kaşığını, kazan uzatanın kazanını dolduruyor. Yaşamın mutluluk formülü gerçekten çok basit. Yoksa yaşamın zorluklarından şikayet etmenin doyumu, mazoşist bir doyum mu? Sadist ya da mazoşist olmak için insanın birilerine gereksinimi vardır. Mutlu olmak içinse hiç kimseye. Mutlu insan, mutluluğu ona başkalarının sunacağı beklentisiyle yaşamayan insandır. Ama onun çevresi gerçek dostlarla doludur. Çıkar beklentisiyle bekleşen insanların gölgeleriyle ya da yalnızlığın girdabında yılana bile sarılmayı arkadaşlık sananlarla değil. Yaşamın mutluluk formülü gerçekten çok basit. Negatif egomuzu iptal ettiğimizde, bakın sunuşu bu akşam bitiremeyeceğim. Negatif olumlamasına iptal demiştim ya, işte bitirdim. İşe yaradı. Haydi yaşamınızın her alandaki yoksul yanlarına siz de iptalleyin. İşe yarıyor, göreceksiniz. Sevginin kozmik bağlayıcı gücüyle hoşça olun. Zengin bir yaşam dileğiyle. Nil Gün. Zengin olmak sizin de hakkınız. Zengin olmak sizin de hakkınız. Bu dünyaya bolluk içinde, mutlu, canlı ve özgür bir yaşam sürmek için geldiniz. Dolu dolu bir yaşam için gerek duyduğunuz paraya tabii ki sahip olmalısınız. Yoksul olmanın hiç de erdemli bir tarafı yok. Yoksulluk zihnin hastalığıdır. Bu dünyada yoksulluk diye bir kavram olmamalı. Spiritüel, mental ve maddi boyutlarda gelişmek, çoğalmak ve içinizde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak için buradasınız. Her boyutta olabildiğince gelişmek ve kendinizi ifade etmek sizin doğal hakkınız. Kendinizi güzelliklerle kuşatmak, öz doğanızın temel isteği. Sınırsızlığın zenginliğinden haz almak yerine, ucu ucuna yaşamaya neden razı oluyorsunuz? Bu kitapta Parayla arkadaş olmayı öğreneceksiniz. Zengin olma arzusu, daha dolu, mutlu ve doyumlu bir yaşam arzusu, bu kozmik dürtünün ta kendisi. Gerçekten güzel bir duygu. Parayı gerçek anlamıyla görmeye başlayın. Bir değiş tokuş sembolü. Anlamı isteklerinizden özgür olmak demek. Anlamı güzellik, refah, bolluk ve kalite demek. Bu satırları okurken eminim şöyle düşünüyorsunuz. Daha fazla param olsun istiyorum. Kazandığım paradan daha fazlasını hak ediyorum. Çoğu insanın emeğinin karşılığını alamadığına ben de inanıyorum. İnsanların daha çok para kazanamamasının nedenlerinden biri, parayı içlerinden ya da yüksek sesle lanetlemeleri ya da paranın tüm kötülüklerin anası olduğuna inanmaları. Para pistir, kirli para, zenginlerin hepsi üçkağıtçıdır. Dürüst para kazanmak mümkün değil. Bol paraya sahip olamamanın bir diğer nedeni de fakirliğin bir erdem olduğuna inanan bilinçaltı düşüncelerdir. Bilinçaltı kalıpları çocukluk döneminden, batıl inançlardan, dinsel öğretilerin yanlış yorumlanmasından oluşur. Yoksulluk erdem değildir. Tüm diğer zihinsel hastalıklar gibi bir hastalıktır. Eğer fiziksel olarak hasta olsaydınız, sisteminizde bir aksama olduğunu bilir, hemen tedavi yolları arardınız. Eğer yaşamınıza para rahatlıkla girip çıkmıyorsa, bir aksama var demektir. Ciddi bir aksama. Para yalnızca bir semboldür. Asırlar boyunca değişik formlarla bir değiş tokuş aracı olarak kullanılmıştır. Tuz, boncuk ve bunun gibi. Çok eskiden bir insanın zenginliği sahip olduğu koyunların, boğaların sayısıyla ölçülüyordu. Faturalarınızı ödemek için bir çek yazmak, yanınızda koyunla dolaşmaktan çok daha kolay. Tanrı sizin bir delikte yaşamanızı ya da aç gezmenizi istemiyor. Tanrı sizin mutlu, doyumlu, başarılı olmanızı istiyor. Tanrı yıldızları da evreni de mükemmel yaratmış. Tanrı kavramıyla neye inanırsanız inanın, her şeyde mükemmel bir düzen görülüyor. Dünyayı dolaşmayı, yabancı bir ülkede sanat çalışmaları yapmayı, iyi bir üniversiteye girmeyi, çocuklarınızı en iyi okullara göndermeyi arzu edebilirsiniz. Çocuklarını güzelliği, düzeni, simetri ve oranı öğrenmeleri, estetiğin değerini bilmeleri için harikulade bir ortamda yetiştirmeyi kim istemez? Başarılı olmak, kazanmak, zorlukları yenmek, tüm yeteneklerinizi sonuna kadar geliştirmek için doğdunuz. Yaşamınızda finansal sorunlar varsa bunun için bir şeyler yapın. Para hakkındaki batıl inançlarınızdan hemen kurtulun. Paradan asla kötü ve pis diye bahsetmeyin. Eğer böyle bahsederseniz para kanatlarını takar ve sizden uzaklaşır. Unutmayın, lanet ettiğiniz her şeyi kaybedersiniz. Sevmediğiniz bir şey size niye gelsin ki? Siz sevmediğiniz bir insanla birlikte olmaktan hoşlanıyor musunuz? Oysa ne çok insan parayı sevmenin ayıp, günah ve kötü olduğunu düşünür. Parayı sevmekle para tutkusunu karıştırır. Parayı sevmenin insanı özgürleştirdiğinin, paraya tutkun olmanın ise insanı köleleştirdiğinin ayrımını yapamaz. Tıpkı sevgi gibi. Gerçek sevgi özgürleştiricidir. Tutkulu aşık ise sevdiğini sandığı objesini boyunduruğu altına almaya çalışır. Sevgi paylaşmayı bilir. Tutku sahip olmak ister. Para tüm kötülüklerin kaynağıdır diye düşünüyorsanız, yerde bakır, kurşun, demir bulduğunuzda onlara kötü diyor musunuz? Kötülük insanın aydınlanmamış zihninden, cehaletinden, yaşamı yanlış yorumlamasından, gücü yanlış kullanmasından kaynaklanır. Değiş tokuş aracı olarak herhangi bir metali de kullanabilirdik. Ama bugün kağıt para, kağıt çek kullanıyoruz. Kağıt parçaları elbette kötü değil. Bilim, bugün bir metalle diğeri arasındaki farkın, çekirdeğin etrafında dönen elektronların sayısı ve dönüş hızının farkı olduğunu biliyor. Altın belirli koşullarda merkür oluyor. Altın, gümüş ve diğer metallerin kimya laboratuvarında sentetik olarak üretilebilmesi çok uzak değil. Elektron, nötron, proton ve izotoplarda bir kötülük görmeyi düşünemiyorum. Cebinizdeki para da elektron ve protonlardan oluşuyor. Kağıdın metalden tek farkı, elektronların diziliş şekli, sayıları ve dönüş hızları. Bazı insanlar şöyle diyecektir: ama insanlar para için öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Paranın sayısız suçlarla bağlantısı görülüyor. Ama bu yine de paranın kendisini kötü yapmaz. Bir insan bir diğerine bir insanı öldürmesi için para verebilir. O zaman parayı yok edici amaçlar için yanlış kullanmıştır. Elektriği de birisini öldürmek için ya da evi aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Ateşi ısınmak için de birisini yakarak öldürmek için de kullanabilirsiniz. Bahçenizden getirdiğiniz toprağı kahvaltıda yiyemezsiniz. Toprak kötü değildir, sadece bahçeye aittir. Kullanımı farklıdır. Doğanın güçlerinin kötü olmadığını biliyoruz. Onları kullanmamıza bağlı olarak bize yarar ya da zarar verir. Bir adam bana şöyle dedi. Beş parasızım. Parayı sevmiyorum. Para tüm kötülüklerin kaynağı. Parayı sevmek her şeyin önünde geliyorsa tek yönlü ve dengesiz olursunuz. Siz gücünüzü ve etkinizi bilinçlice kullanmayı öğrenmek için buradasınız. Kimi gücü, kimi paranın açlığını çeker. Tüm hedefinizi paraya yönlendirir. Tek istediğim bu. Başka hiçbir şeyin önemi yok deyip dikkatinizi yalnızca paraya yoğunlaştırırsanız çok para kazanır, çok zengin olabilirsiniz. Ama burada dengeli bir yaşam sürmek için bulunduğunuzu unutmuş olursunuz. İnsan sırf ekmekle yaşayamaz. Aynı şekilde bir tarikata katılıp fanatik hale gelerek kendinizi arkadaşlarınızdan, toplumdan, sosyal aktivitelerden soyutlarsanız dengesiz, edilgen ve öfke dolu olursunuz. Tüm zamanınızı para kazanmaya ve sahip olmaya, daha çok, daha çok, daha çok şeye sahip olmaya adadığınızda huzurun, uyumun, sevginin, hazzın, mükemmel sağlığın açlığını çekersiniz. Gerçek olan hiçbir şeyi satın alamadığınızın farkına varırsınız. Çok paranızın olması kötü değil ama başka her şeyi dışlayan para sevgisi, acizliği, düş kırıklıklarını ve doyumsuzluğu da beraberinde getirir. İşte bu açıdan para kötülüklerinizin kaynağı olabilir. Eğer parayı tek amacınız yaptıysanız, yalnızca yanlış bir seçim yaptınız. Tüm istediğiniz şeyin o olduğunu sandınız. Onca çabanızdan sonra ihtiyacınız olan tek şeyin para olmadığını anladınız. Gerçekten istediğiniz şey gerçek yerinizi bulmak, huzurlu bir zihin ve bolluk içinde olmanızdı. İstiyorsanız yine milyonlarca liranız olabilir ve aynı zamanda huzura, uyuma, sağlığa sahip olarak kendinizi gerçekleştirebilir ve ifade edebilirsiniz. Herkes yeterli miktarda parası olmasını ister. Kıt kanaat geçinecek kadar değil. Yiyecek, giyecek, ev ve taşıt ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama, kendini ifade etme, estetik dürtüleri, bolluk içinde yaşama arzusu bizim doğamızda var. Ama bu dürtüleri ve arzuları yanlış yönlendirdiğimizde yaşamımıza kötülük ve olumsuz deneyimler olarak tezahür eder. İnsanın doğası kötü değildir. İçinizde kötü doğa yok. Özünüzde evrensel bilgelik yani yaşam sizin vasıtanızla ifade edilmeyi bekliyor. Örneğin bir genç üniversiteye girmek istiyor ama yeterince parası yok. Çevresindeki diğer gençlerin üniversiteye gittiğini gördükçe onun da arzusu artıyor. Ben de eğitim görmek istiyorum diyor. Bu genç okula gidebilmek için para çalabilir. Gencin üniversiteye gitme arzusu temelde iyidir. Ama bu arzusunu, dürtüsünü yanlış yönlendirmiş olur. Toplum yasalarını, kozmik uyum yasasını, altın kuralı ihlal etmiştir ve başını derde sokar. Bu genç zihni yasalarını, spiritüel gücünü kullanarak sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarmayı bilmiş olsaydı, üniversiteye gidebilirdi, hapiste değil özgür olurdu. Onu hapishaneye koyan kim? Kendisi. Onu götüren polis, ihlal ettiği insan yapımı yasaların sadece bir enstrümanı. O çalarak ve başkalarına zarar vererek önce zihninde kendisini hapse koydu. Bunu korku ve suçluluk duygusu takip etti. Zihninde yarattığı hapsi tuğla ve taştan yapılmış hapis duvarları takip etti.